Ayrım 8.
Birkaç adım ötedeki mavi giysili bir genç kızın içlerinden birine özlemle baktığını da fark etmemişlerdi. Küçük kasabaları, çocukluklarından beri göz koydukları oğlanlarla evlenen kızları düşündü. Mavili kız, kendisini izlediğimi görünce öteki kızların arkasına saklanmaya çalıştı. O sırada oğlan gözleriyle onu aradı. Orada öbür kızların yanında olduğunu görünce yeniden arkadaşlarıyla sohbete daldı. Petrus'a ikisini gösterdim. Bir süre kaçamak bakışlarını izledi, sonra yeniden şarabını yudumlamaya koyuldu. Sanki insanın sevgisini göstermesi ayıp bir şeymiş gibi davranıyorlar dedi. Yakınımızdaki kızlardan biri Petrus'a ve bana bakıyordu. Yarı yaşımızda olmalıydı. Petrus şarap bardağını ona doğru kaldırınca genç kız utanarak güldü. Neden daha yakına gelmediğini açıklarcasına annesiyle babasını işaret etti. Petrus, İşte aşkın güzel yanı dedi. Aşkın yürekliliği işte. Kendinden yaşlı iki yabancıya nereden geldikleri bilinmeyen, yarın kalkıp kendisinin de gitmek isteyeceği bir dünyaya gidecek iki yabancıya duyulan aşk. Şarabın etkisini sesinde fark etmeye başlamıştım. Rehberim sesini yükselterek bugün aşktan söz edeceğiz dedi. Gerçek aşktan söz edelim. Büyüdükçe büyüyen, dünyayı çekip çeviren, insanları bilgileştiren gerçek aşktan. Yakınlarımızda dolaşan şık bir kadın şölenle hiç ilgilenmiyormuş gibiydi. Masa masa dolaşıyor, bardakları, porselen tabakları, gümüş çatal bıçakları düzeltiyordu. ''Şu kadını görüyor musun?'' diye sordu Petrus. ''Şu her şeyi düzeltip duran kadın. Eros'un birçok yüzü vardır.'' dememiş miydim? ''Bu da onlardan biri işte. Düş kırgını aşk bu. O kendine özgü mutsuzluğuyla.'' Kadın, şimdi gidip gelinle damadı öpecek ama içinden onlar evlilik bağıyla bağlandılar diyecek. Dünyaya çeki düzen vermeye çalışıyor çünkü kendisi büyük bir düzensizlik içinde. Ve şurada bir başka çifti gösterdi. Kadın hem aşırı makyajlıydı hem de gösterişli bir saç yaptırmıştı. Eros kabullenilmiş, en küçük bir tutkudan yoksun toplumsal aşk. Kadın rolünü kabullenmiş ve dünyayla ya da yürekten savaşla her türlü bağı koparmış. Çok acımasızsın Petrus. Senden kurtarabileceğimiz hiç kimse yok mu burada yani? Var elbette. Demin bizi seyreden kız, sonra dans eden kızlarla oğlanlar. Onlar yalnızca iyi Eros'u tanıyorlar. Kendilerinden önceki kuşağa egemen olan sevginin iki yüzlülüğünden etkilenmemeyi başarırlarsa dünya çok farklı bir yer olur. Masalardan birisinde oturan yaşlıca bir çifti gösterdi. Bir de şu ikisi, öbürleri gibi iki yüzlülüğün kendilerine bulaşmasına izin vermemişler. Çalışan insanlara benziyorlar. Açlık ve yokluk ikisinin de çalışmasını gerektirmiş. Senin öğrenmekte olduğun alıştırmaları, Ram'ın adını bile duymadan öğrenmişler. Aşkın gücünü yaptıkları işte buluyorlar. Eros en güzel yüzünü burada gösterir çünkü Philos'un yüzüyle birleşmiştir. Philos nedir? Philos, gönül dostluğuna dönüşen sevgidir. Sana ve başka insanlara duyduğum sevgidir. Eros'un ateşi söndü mü, o çifti Philos bir arada tutar. Ya Agape? Şimdi Agape'den söz etmenin sırası değil. Agape hem Eros'ta vardır hem de Philos'ta ama bu yalnızca bir deyim. Şimdi yakıp kül eden sevgiden söz etmeyi bırakalım da şölenin keyfini sürelim. Sonra plastik bardağına biraz daha şarap koydu. Çevremizdeki mutluluk bulaşıcıydı. Petrus'un sarhoşlamaya başladığını görünce biraz şaşırdımsa da bir akşamüstü söylediklerini hatırladım. Ram alıştırmalarının ancak sıradan insanlar tarafından gerçekleştirilirlerse bir anlamı olabilirdi. O gece Petrus'un sıradan birinden farkı yoktu. Herkese dostça davranıyor, yakınlık gösteriyor, kendisiyle azıcık ilgilenen herkesle sohbet ediyordu. Çok geçmeden o kadar sarhoş oldu ki otele kadar taşımak zorunda kaldım. Yolda içinde bulunduğum durumu gözden geçirdim. Şimdi rehberimin rehberi olmuştum. Petrus'un yolculuk boyunca hiçbir zaman kendini benden daha akıllı, daha üstün, daha iyi göstermeye çalışmadığını fark ettim. Tek yaptığı Ram alıştırmalarıyla ilgili deneyimlerini bana aktarmaktı. Bunun ötesinde sıradan birinden farkı olmadığını, Eros, Philos ve Agape'yi yaşamış olduğunu göstermeye dikkat etmişti. Bunu fark etmem beni daha güçlü kıldı. Petrus da Santiago yolunda bir hacıydı yalnızca. Coşku. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, peygamberlikte bulunabilsem, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa bir hiçim. Petrus yine Aziz Paulus'un sözlerini aktarıyordu. Rehberim Havari Paulus'un Hazreti İsa'nın mesajının en önemli gizli yorumcusu olduğu inancındaydı. Bütün sabah yürümüş, öğleden sonra da balık tutalım demiştik. Henüz oltaya tek bir balık bile takılmamıştı ama Petrus'un umurunda değildi. Balık tutmanın temelde insanoğlunun dünyayla ilişkisinin bir simgesi olduğu kanısındaydı. Neden balık tuttuğumuzu biliriz. Diretirsek bir şeyler de tutarız ama diretip diretmeyeceğimiz Tanrı'nın yardımına bağlıdır. Petrus, hayatında önemli bir karar vermeden önce gevşeyip rahatlamak için bir şey yapmak her zaman iyidir dedi. Zen rahipleri kayaların büyümesini dinlerler. Ben balık tutmayı yeğlerim. Ama o saatte hava o kadar sıcaktı ki dipteki tombul, tembel balıklar bile oltaya gelmiyorlardı. Yemi dibe de salsak, yüzeye yakın da tutsak sonuç değişmiyordu. Balık tutmaktan vazgeçip yakındaki ormanda yürümeye karar verdim. Irmağın yakınlarındaki eski terk edilmiş bir mezarlığa kadar yürüdüm. Mezarlığın büyüklüğüyle hiç de orantılı olmayan bir girişi vardı. Sonra Petrus'un balık tuttuğu yere geri döndüm. Petrus'a mezarlığı sordum. Giriş dedi. Çok eskiden hacılar için yapılmış bir hastaneye aitmiş. Ama sonradan hastane terk edilmiş, daha sonra da birileri hastanenin cephesini koruyarak burayı mezarlık yapmış. Sonra mezarlık da terk edilmiş. Evet öyle. Hayatta hiçbir şey uzun ömürlü değil. Önceki gece şölendeki insanları yargılarken çok katı yürekli davrandığını söylediğimde çok şaşırdı. Konuştuklarımızın kendi hayatımızda yaşadıklarımızdan pek farklı olmadığını söyledi. Hepimiz Eros peşinde koşuyorduk ama Eros kendini Filos'a dönüştürmek isteyince sevginin değerini yitirdiğini düşünüyorduk. Bizi sevginin en yüce biçimine Agape'ye vardıranın Filos olduğunu görmüyorduk. Agape'yi biraz daha anlatır mısın bana dedim. Petrus aslında Agape'nin anlatmakla anlaşılamayacağını, yaşanması gerektiğini söyledi. Öğleden sonra mümkün olursa Agape'nin yüzlerinden birini göstermek istiyordu bana. Ama tıpkı balık tutarken olduğu gibi işlerin yolunda gidebilmesi için evrenin yardımcı olması gerekiyordu. Haberci sana yardım eder ama bir şey vardır ki o habercinin denetiminden de isteklerinden de bağımsızdır. Ona sen de bir şey yapamazsın. Nedir o? İlahi kıvılcım, şans dediğimiz şey. Güneş batmaya başladığında yeniden yola koyulduk. Yakup yolu günün o saatinde kimselerin olmadığı bağlardan, tarlalardan geçiyordu. Issız ana yoldan karşıya geçtik, yeniden ormana vurduk. Uzakta Kastilya Krallığı'nın en yüksek noktasını, San Lorenzo Tepesi'ni görebiliyordum. Saint Jean Pied de Port yakınlarında Petrus'la karşılaştığımdan beri çok değişmiştim. Brezilya ve beni çok kaygılandıran o iş anlaşmaları kafamdan silinip gitmişti. Artık benim için tek önemli şey hedefimdi. Bunu artık bana gittikçe daha açık seçik görünen Astrein'le her gece tartışıyordum. Ne zaman denesem onu yanımda otururken görebiliyordum. Sağ gözünün sürekli seyirdiğini, anlattıklarını anladığımı gösteren bir şey söylediğimde yüzünde küçümseyici bir gülümseyiş belirdiğini öğrenmiştim artık. Birkaç hafta önce hac yolculuğunun ilk günlerinde yolculuğu asla tamamlayamayacağımdan korkuyordum. Roncesvalle'den geçtiğimizde yolculukla ilgili tam bir düş kırıklığı içindeydim. Santiago'ya hemen varmak, kılıcımı geri almak ve Petrus'un yürekten savaş dediği savaşa geri dönmek istemiştim. Oysa şimdi uygarlıkla tüm bağlarım kopmuştu. Benim için en önemli şey tepemdeki güneş ve Agape'yi yaşayabilme umuduydu. Sonradan bu terimin aslında Aziz Paulus tarafından yaratılmış olduğunu öğrendim. Küçük bir vadiden aşağı indik. Kupkuru ırmak yatağından karşıya geçtik. Güçlükle yukarı tırmandık. Bir zamanlar burada zorlu bir ırmak olmalıydı. Yeryüzünün derinlikleri ve gizlerini keşfetmek için dipleri tarayan, akıp giden bir ırmak. Artık yatağı kupkuru kalmıştı. Yürüyerek karşıya geçilebiliyordu. Ama ırmağın asıl marifeti yarattığı vadi hala oradaydı ve onu aşmamız hiç de kolay olmamıştı. Petrus birkaç saat önce hayatta hiçbir şey uzun ömürlü değil demişti. Petrus hiç aşık oldun mu sen? Soru ağzımdan öylesine çıkmıştı. Cesaretime ben de şaşırmıştım. O güne değin rehberimin özel hayatını derinliğine öğrenebilmiş değildim. Öğrenmek istediğin buysa çok kadın tanıdım. Hepsini de gerçekten sevdim. Ama Agape'yi yalnızca ikisiyle yaşadım. Ben de ona birçok kez aşık olduğumu ama hep ciddi bir ilişki kuramamanın kaygısını taşıdığımı anlattım. Hayatımı öyle sürdürseydim yaşlılığımda yapayalnız kalırdım. Bundan çok korkmuştum. Aşkı huzurlu bir emekliliğin aracı olarak gördüğünü sanmıyorum. Hava kararmaya başladığında saat 9'a geliyordu. Bağları ardımızda bırakmış, kıraç topraklarda yürüyorduk. Çevreme bakınca uzakta kayaların arasında yolculuk boyunca benzerlerine sık sık rastladığımız küçük bir keşiş kulübesi gördüm. Bir süre yürüdükten sonra sarı yol işaretlerinin oradan dolanarak kulübeye yöneldik. İyice yaklaştığımızda Petrus anlamadığım bir ad seslendi ve durup yanıt bekledi. Yanıt gelmedi. Petrus bir daha seslendi ama ses daha yoktu. Petrus boş ver girelim dedi, yürüdük. Keşiş kulübesi badanalı dört duvardan ibaretti. Kapı açıktı. Daha doğrusu kapı diye bir şey yoktu. Yarım metre yüksekliğinde küçük bir kapı kanadı aynası tek bir menteşeyle iğreti bir biçimde tutturulmuştu. İçeride bir taş ocak vardı. Yerde bir sürü leğen göze çarpıyordu. Leğenlerden ikisi ağzına kadar buğday ve patates doluydu. Sessizce oturduk. Petrus bir sigara yaktı ve beklememiz gerektiğini söyledi. Bacaklarım ağrıyordu ama keşiş kulübesi beni sakinleştireceğine heyecanlandırmıştı. Hatta Petrus yanımda olmasa belki biraz ürkebilirdim de. Sırf tedirgin sessizliği bozmak için burada kimin yaşadığını bilmiyorum ama nerede yattığını merak ettim dedim. Petrus çıplak toprağı göstererek tam orada oturduğun yerde dedi. Hemen yerimi değiştirmeye kalktım ama olduğum yerde kalmamı söyledi. Üşümeye başlamıştım, hava serinliyor olmalıydı. Bir saat kadar bekledik. Petrus o tuhaf adı birkaç kez daha seslendikten sonra artık diretmedi. Tam kalkıp gideceğimizi sanıyordum ki konuşmaya başladı. Üçüncü sigarasını sararken burada Agape'nin iki belirtisinden biri var dedi. Tek belirtisi değil ama en saf belirtisi. Agape tepeden tırnağa aşktır. Onu yaşayanı yakıp kül eden aşktır. Agape'yi bilen ve yaşayan dünyada sevgiden daha önemli bir şey olmadığını anlar. Hazreti İsa'nın insanlığa olan sevgisi böyle bir sevgiydi ve o kadar büyük bir sevgiydi ki yıldızları titretti, tarihin akışını değiştirdi. Onun münzevi hayatı hükümdarların, orduların, imparatorlukların yapamadığını yapmasını sağladı. Hristiyan uygarlığının 1000 yılı boyunca birçok insan bu yakıp kül eden aşka düştü. Verecekleri o kadar çok şey vardı ve dünya onlardan o kadar az şey istiyordu ki kendilerini çöllere, ıssız yerlere vurdular. Yüreklerine düşen aşk o kadar yüceydi ki onları onlardan almıştı. Onlar münzevi birer ermiş olup çıktılar. Agape'nin farklı bir biçimini yaşayan bizlere bu hayat korkunç gelebilir. Oysa yakıp kül eden aşk karşısında her şey ama her şey önemini yitirir. O insanlar yalnızca aşkları onları yakıp kül etsin diye yaşadılar. Petrus orada Alfonso adında bir keşişin yaşadığını söyledi. Onunla Compostela'ya yaptığı ilk hac yolculuğu sırasında meyve toplarken karşılaşmıştı. Kendisinden çok daha bilgili bir insan olan rehberi Alfonso'nun dostuydu. Üçü birlikte Agape ritüelini, mavi küre egzersizini gerçekleştirmişlerdi. Hayatının en önemli deneyimlerinden birini yaşamıştı. Bugün bile ne zaman bu egzersizi yapsa aklına keşiş kulübesiyle Alfonso geliyordu. Sesi hiç duymadığım kadar coşkuluydu. Aşkın bu tuhaf türünü sanki en iyi bu sözler açıklıyormuşçasına Agape yakıp kül eden aşktır diye tekrarladı. Martin Luther King bir keresinde Hazreti İsa'nın insanın düşmanını sevmesinden söz ederken Agape'yi kastettiğini söylemişti. Çünkü ona göre düşmanlarımızdan, bize acımasızca davrananlardan, her gün çektiğimiz acıları daha da acı kılmaya kalkışanlardan hoşlanmamız olanaksızdı. Oysa Agape hoşlanmanın çok ötesinde bir şeydir. İçimizdeki her boşluğu kaplayıp dolduran, saldırganlığımızı un ufak eden bir duygudur. Nasıl yeniden doğulacağını, kendine zulmetmeye nasıl son vereceğini, habercinle nasıl iletişim kuracağını öğrendin. Ama bundan böyle yapacağın her şeyin Santiago yolundan elde edeceğin her iyi sonucun ancak yakıp kül eden aşkı yaşamışsan bir anlamı olacak. Petrus'a Agape'nin iki biçimi olduğunu söylediğini hatırlattım. Münzeviliği seçmediğine göre bu ilk biçimi yaşamamış olmalıydı. Haklısın. Sen de ben de Santiago yolunu yürüyen, Ram alıştırmalarını öğrenen hacıların çoğu da Agape'nin öteki biçimini, coşkuyu yaşarlar. Eskilerin gözünde coşku, kendinden geçme ya da esrime demekti. Tanrı ile bağlantı kurmaktı. Coşku belirli bir düşünceye ya da belirli bir şeye yöneltilmiş agapedir. Sevgi ve inanç yüreğimizin en derinlerinden geldiği zaman kendimizi herkesten daha güçlü hissederiz. İnancımızı hiçbir şeyin sarsamayacağına sonuna kadar güvenmekten kaynaklanan bir huzur duyarız. Bu olağanüstü güç hep doğru zamanda doğru kararı vermemizi sağlar ve hedefimize eriştiğimizde güç ve yeteneğimiz karşısında şaşırıp kalırız. Çünkü gerçekten yürekten savaşa girdiğimizde başka hiçbir şey önemli değildir. Coşku bizi hedefimize taşır. Coşku çoğunlukla kendini tüm gücüyle hayatımızın ilk yıllarında gösterir. O sıralar tanrısallıkla hala güçlü bağlarımız vardır. Oyuncaklarımızla öylesine büyük bir istekle oynamaya dalarız ki oyuncaklar ete kemiğe bürünüp canlanır, kurşun askerlerimiz gerçekten yürüyüşe geçerler. Hazreti İsa cennetin çocukların olduğunu söylerken coşku biçimine bürünmüş agapeden söz ediyordu. Çocuklar Hazreti İsa'ya onun mucizelerini, bilgeliğini ya da onun ferisilerini ve havarilerini anladıkları için yönelmemişlerdi. Ona sevinçle, coşku içinde gelerek koşmuşlardı. Ferise, 2. Tapınak döneminin İsa'dan önce 515, İsa'dan sonra 70 sonlarında Filistin'de Yahudiler arasında ortaya çıkan dinsel bir topluluktur. Sözlü geleneğin bağlayıcılığı, Ferisilerin Yahudi ilahiyatına kattığı ve günümüzde de geçerli olan temel ilkelerden biridir. Hayatın hemen her ayrıntısı için açık seçik kurallar getirmeleri, Ferisilerin biçimsel bir kuralcılıkla şeriatın sözünü korurken özünü öldürmekle suçlanmalarına yol açmıştır. Yeni Ahit'te de anlatımını bulan bu suçlamalara karşın ruhun ölümsüzlüğü, ölümden sonra diriliş, günahların Tanrı katında cezalandırılacağı gibi öğretileri Ferisiler ile Hristiyanlar arasında bazı ortak noktaların oluşmasını sağlamıştır. O gün öğleden sonra Petrus'a tümden Santiago yolunun hükmü altına girdiğimi fark ettiğimi söyledim. İspanya'da geçen günler ve geceler kılıcımı Handi'si unutturmuştu bana. Benzersiz bir deneyimdi. Daha birçok şey de önemini yitirmişti. Petrus, öğleden sonra balık tutmaya çalışıyorduk ama oltaya balık gelmedi dedi. Çoğu zaman varoluşumuzun toplamında hiçbir önem taşımayan böyle dünyevi işlere daldığımızda coşkuyu ıskalarız. Yürekten savaş sırasında uğradığımız küçük ve kaçınılmaz yenilgiler yüzünden coşkumuzu yitiririz. Ve coşkunun en büyük zafere ulaşmamızı sağlayabilecek büyük bir güç olduğunu kavrayamadığımız için onu avucumuzdan kaçırırız. Üstelik hayatımızın gerçek anlamının kaçıp gittiğinin farkına bile varmadan. Yüreğimizin daralmasından ve yitirdiğimiz her şeyden dünyayı sorumlu tutar, her şeyi temize çıkaran bu büyüleyici gücün eksilmesinden, agape'nin coşku biçiminde belirememesinden kendimizin sorumlu olduğunu unuturuz. Irmağın oradaki mezarlığı hatırladım. O tuhaf, olağanüstü büyük kapı, yitirilen şeyin kusursuz bir suretiydi. Kapının ötesinde yalnızca ölüler kalmıştı. Petrus, aklımdan geçeni sezmiş gibi benzer bir şeyden söz açtı. Birkaç gün önce şortuma kahve döken zavallı garsona o kadar çok kızmama şaşırmışsındır herhalde. Üstelik şortum yolun tozu toprağında yeterince kirlenmişti zaten. Aslında ben çocuğun gözlerinde coşkusunun kuruyup gittiğini gördüğüm için sinirlenmiştim. İnsanın bileği kesildiğinde kanı nasıl çekilir, öyle işte. O güçlü ve hayat dolu oğlanın ölmeye başlamış olduğunu gördüm çünkü içindeki agape azar azar yok oluyordu. Görmüş geçirmiş biri sayılırım, böyle şeylerle yaşamasını öğrendim. Yine de o çocuğun insanlığa onca iyilik sağlayabileceğini düşündüğüm halde öyle davranması beni hem sarstı hem de üzdü. Ama biliyorum, öfkem onu biraz yaraladı ve içindeki agape'nin ölmesine engelledi. O kadının köpeğini dışarı kaçırdığında agape'yi en saf biçimiyle duyumsamıştın. Soylu bir davranıştı seninkisi. Senin rehberin olduğum için gurur duymuştum. O yüzden yola düştüğümüzden beri ilk kez seninle birlikte bir egzersize katılacağım. Ve Petrus bana agape ritüelini, mavi küre egzersizini öğretti. Sana ve yaptığın işe saygı duyduğumu göstermek için dedi, coşkunu arttırmana, tüm gezegeni kuşatan mavi bir küre gibi büyüleyecek bir güç yaratmana yardımcı olacağım. Petrus egzersizleri nasıl yaptığım konusunda o güne kadar olumlu ya da olumsuz hiçbir fikir belirtmemişti. Haberciyle ilk bağlantımı yorumlamama yardımcı olmuş, beni tohum egzersizin yarattığı esriklikten kurtarmıştı. Ama elde ettiğim sonuçlarla hiç ilgilenmemişti. Neler duyumsadığımı, neden öğrenmek istemediğini birkaç kez sormama karşın rehberim olarak tek yükümlülüğünün bana yolu göstermek ve RAM alıştırmalarını öğretmek olduğunu söylemekle yetinmişti. Sonuçlardan hoşnut olup olmadığım yalnızca beni ilgilendirirdi. Egzersizi benimle birlikte yapacağını söyleyince birden övgüsüne layık olmadığımı düşündüm. Hatalarımın farkındaydım. Üstelik yol boyunca bana rehberlik yapıp yapamayacağı konusunda birçok kez kuşkuya düşmüştüm. Tam bütün bunları ona söyleyecektim ki kendine karşı o kadar zalim olma deyiverdi. Yoksa sana daha önce öğrettiklerimden hiçbir şey anlamamış olursun. Sevecen ol. Hak ettiğin övgüyü kabul et. Gözlerim dolmuştu. Petrus beni dışarı çıkardı. Gece her zamankinden karanlıktı. Petrus'un yanına oturdum ve şarkı söylemeye başladık. Ezgi içimden yükseliyor, Petrus da kendiliğinden bana eşlik ediyordu. Bir öne bir arkaya sallanırken yavaş yavaş ellerimi çırpmaya başladım. El çırpışım giderek şiddetleniyor, müzik içimden akıp geliyordu. Göğün karanlığına, yaylanın ıssızlığına ve çevremizdeki cansız taşlara bir övgü ilahisiydi sanki. Çocukken inandığım azizleri görmeye başlamıştım. Agapemi büyük ölçüde öldürmüş olduğum için hayatın benden uzaklaşmış olduğunu hissedebiliyordum. Ama yakıp kül eden sevgi geri dönmüştü artık. Azizler gökyüzünden tıpkı küçükken gördüğüm gibi gülümsüyorlardı ve çocukluğumdaki kadar belirgindiler. Agape'nin içime akmasını sağlamak için kollarımı iki yana açtım. Parlak mavi ışığın gizemli akımı içimi yıkamaya, ruhumu arındırmaya ve günahlarımı bağışlamaya başladım. Işık önce çevremize yayıldı, sonra dünyayı sardı ve ağlamaya başladım. Ağlıyordum çünkü çocukluğumun coşkusunu yeniden yaşıyordum. Yeniden çocuk olmuştum. Bu dünyada hiçbir şey bana zarar veremezdi. Bir varlığın yanıma gelip sağıma oturduğunu hissettim. Onun habercim olduğunu, içime giren ve içimden çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan o güçlü mavi ışığı bir tek onun algılayabileceğini düşledim. Işık gittikçe güçleniyordu. Dünyayı kuşattıkça kapılardan içeri sızdığını, arka sokaklara kadar uzandığını, yaşayan tüm insanlara hiç değilse bir an dokunduğunu hissediyordum. Ellerimi açıp göğe kaldırdığımı fark ettim. O anda mavi ışığın akışı o kadar hızlandı, o kadar güçlendi ki bayılacak gibi oldum. Ama ışığı kısacık bir süre daha söylemekte olduğum şarkıyı bitirinceye kadar canlı tutmayı başardım. Bitkin düşmüş ama rahatlamıştım. Kendimi özgür ve mutlu hissediyordum. Yaptığım işten memnundum. Ellerimi tutan eller beni serbest bıraktı. Ellerden birinin Petrus'un eli olduğunu gördüm ve öteki elimi tutanın kim olduğunu yüreğimle bildim.